Ayrım 11. Avrupa'dan inme demokrasi. Ali Tartanoğlu. Sayfa 116. Birey, bireyci, sütçü, demokrasici. Birey olmak, insanın aklına kulla birey, kulla vatandaş arasındaki farkı getiriyor. Kulluktan bireyliğe, yurttaşlığa doğru mücadele, küçük söyleşilerden devrime kadar gidebilir. Hangisi olursa olsun karşıtını da yaratır. Karşı tarafta kendisine göre önlemini alır. Ama bu mücadelenin sonunda birey olduğunuz filan yok. Bakıyorsunuz bireyci olmuşsunuz. Simitçi gibi, sütçü gibi. Kendinizi tezgahlıyorsunuz, satıyorsunuz. Bu anlamda bireycilik gemisini kurtaran kaptan, her koyun kendi bacağından asılırı dahi aşıp, işini bilmek, sadece kendini düşünmek, sadece çok para kazanmak anlamında haline geliyor. Yani kul olmaktan kurtulmaya çalışan kişi, birey, kişi olmak bir yana, bir başka tür kul, hatta meta haline geliyor. Kardeşin kardeşe ancak döviz olarak borç vermesini meşru kabul ettiğiniz veya bunun bir zorunluluk haline geldiği anda birey olma, demokrasi, insan hakları ve benzeri tartışmalar havada kalıyor. Herkese bir Cumhuriyet Gazetesi köşesi verilmesi olanaksız. Verilse bile herkes onun gibi yazabilir miydi? Kuşkulu. Ama hiç değilse cenaze törenine katılan 500 bin kişi kendi bulunduğu yerde birer küçük uğur mumcu, yani birey olabilseydi, her şeyi bir uğurdan, bir kurtarıcıdan beklemeseydik, belki uğur mumcu öldürülmezdi. Arkasına 500 bin kişinin takılması belki de bir günah çıkarmaydı. Herkes uğur mumcu olamayabilir, çeşitli nedenlerle. Ama biraz cesur olmak herhalde şart. Ama birey olmak için silahlanıp dağa çıkmak şart değil. Sokağa çıkıp göz göre göre polisten cop yemek, hele polise adam kaptırmak da değil. Ne böyle salak bir cesaret, ne de başkalarını ezip kırma pahasına sadece kendi sorununuzu çözecek bencil bireyci, sütçü anlamında bir çözüm. Hak, özgürlük, eşitlik. Birey olmak, hak ve özgürlükler kavramıyla birlikte mümkün. Bunların ilki, devlet müdahalesi olmadan kullanabilmesi gereken düşünce, vicdan özgürlüğü ve benzerleri. Bunun yanında eğitim, sağlık gibi ancak devletin müdahalesiyle yararlanabilecek hak ve özgürlükler var. Bir de seçme seçilme gibi katılma hakları. Günümüzde seçme seçilme hakları en totaliter yönetimlerde bile göstermelik de olsa var. Ama bunlar insanların kulluktan çıkıp birey olmasını sağlamaya yetmiyor. Ötekilerle birlikte olması gerekiyor. Kamusal özgürlük, toplumsal adalet. Kaldı ki asıl olan bireysel özgürlük değil, kamusal özgürlük. Bireyin devlete ya da öteki bireylere, hatta kendisine karşı kendi haklarını savunabilmesini sağlayan deyimdir kamusal özgürlük. Yani devletin bir noktada en büyük ve en eski sivil toplum örgütü olarak toplum, yani kamu adına devreye girmesi gerek. Hırsız da, katil de sadece bireysel çıkarlara zarar verdiği için değil, aslında kamu yararı adına cezalandırılır. Hatta intihar ya da ötenazi bile kamu adına önlenmektedir. Aynı şekilde eğitim ve sağlık hakkının özel hastaneye kredi verirken bile devletten beklenmesinin altında bu kamusallık, yani sosyal devlet yatar. Sosyal devleti ihmal edip düşünce ve kanaat özgürlüğünü alabildiğine geliştirmiş bir toplum ya da insan sorunsuz değildir. Doğru dürüst karnını doyuramayan, İşsiz, evsiz barksız insana tanınacak sonsuz düşünce özgürlüğünün yararı, değeri nedir? Yaz gecesi gökyüzündeki yıldızları seyretmek bir keyiftir. Hapisteyseniz bunu özlersiniz. Bu bir özgürlüktür. Ama yazın dahi olsa otelde kalacak paranız yoksa veya bir eviniz olmadığı için geceyi park kanepesine geçirmek zorundaysanız, hapiste olmamak ya da yıldızları müdahalesiz seyretmek, seçimde oy kullanabilmek veya milletvekili seçilebilmek ya da istediğini yazıp söyleyebilmek ne kadar özgürlüktür? Yaban sendromu, aydın halk çelişkisi. Durmadan değişimden söz edilen günümüzde insanların öncelikli kaygısını yaşamak, iş aş olduğu Türkiye'de seçmenlerin %70'i 50 yıl önce olduğu gibi bugün de sağ partilere oy veriyor. Şöyle ifade edelim, aydınlar işin özgürlük yanına, iş aş yanını göremeyecek kadar ağırlık veriyor. Aş iş sorunu olan insansa özgürlük sorunuyla hiç ilgilenmiyor. İlginç değil mi? Sağ partiler de ilgilenmiyor. Yani %70 sağ oyun içinde bu gerçek var. Çünkü özgürlük, yüksek nitelikli bireyin, yani günümüzde öncelikle aydının sorunu, iş aşsa avamın. Yani aydının bireyliği ile avamın bireyliği farklı. Aydın, özellikle günümüzde iş aş sorununu aşmış gibi göründüğü için ya da aşmış olanlar için sıra özgürlüğe gelmiştir. Veya iş aş sorununa göre özgürlüğü ön planda tutabilmek, işsiz aşsız olsa da zaten Aydın'a yakışır. Zaten ancak onun becerebileceği iştir. Ama ekmek derdinde olanın yazı yazmak, yazdığını yayınlatabilmek, yayınlatabilirse içeri girer miyim diye bir kaygısı nasıl olsun ki? Sol öldü, yaşasın demokrasi. Bu gerçek bir başka gerçeği açıklıyor. Eski demokrasi düşmanı, yani kulun bireyselleşmesinin, yurttaşlaşmasının karşısında olan ne kadar kahraman varsa hepsinin birdenbire demokratlaşmasını. Kulun bireyleşmesine öldüresiye düşman olanların birdenbire fanatik demokrat haline gelmesine bir gariplik yok mudur? Vardır. Çünkü içi boşaltılmış, özünü, kimliğini yitirmiş, asimile olmuş demokrasi artık herkesin sevgilisi olabilir. Böyle bir demokrasiden kuşkulananlar haksız mıdır? Haklıdır. Çünkü demokrasiyi biz icat etmedik. Ama içi boşaltılmış bir demokrasinin tanımını biz yapmaya kalkıyoruz. Toplantı yasamız, YÖK'ümüz, sendikalar yasamız pek mi demokrat? Avamın günlük yaşamında önce eğitim hakkı, sağlık hakkı, hatta beslenme hakkı yok mu? Bununla ilgilenmeden salt düşünce özgürlüğüyle onu da daraltıp, Kürtçe televizyon veya üniversitede başörtüsüyle yetinerek %70 sağ oyu 50'ye indirmek mümkün mü? Benim istediğimi yazamamamla, Kürtçe televizyon olmamasıyla, Kürt ya da başka asıllı vatandaşın iş bulamaması, parası olmadığı için çocuğunu okutamaması, dahası parası olmadığı için hastasının ölümünü seyretmesi aynı sorun mudur? Kürtçe televizyon ya da başörtüsü özgürlüğünün tanınması, Bolu valisinin sorunlarını aktaran depremzede vatandaşı tokatlamasını önler mi? Demokrasi, halk ve Haydar. Eğer demokrasi ilk olarak halkın belli bir görüşe oy vermesi ve hele onu iktidara taşımasıysa, Türkiye'de İslamizmi MHP'ye olduğu kadar Avusturya'da Haydar'ı da taşıdı. Halk iradesi ise halk iradesi. Demek demokrasi o kadar kayıtsız koşulsuz mutlak bir değer değilmiş. Demek demokrasi de sorgulanabilirmiş. Yani ya halkın ve koşulların bu tür seçimleri yapmayacak kadar olgunlaşması, ya 28 Şubat ya da Avrupa Haydar tepkisi. Kısaca sorun biraz da önce özgürlük mü yoksa önce eşitlik mi sorunu? Karnı aç, yıldızları seyrettikten sonra gidebileceği sıcak bir evi olmayan insan için sonsuz düşünce özgürlüğünün de gökyüzünde yıldızları seyretme özgürlüğünün de anlamı yok. İnsanların düşünce özgürlüğü talep eder hale gelmesi elbette ideal. Ama insan karnı doydukça, sıcak bir evi oldukça, bir işi, bir eşi, bir geleceği oldukça daha fazlasını ister, istemeye başlar. Düşünce özgürlüğü ise en üsttedir. Karnı aç insan için düşünce özgürlüğü, hele sadece Kürdist ve İslamist düşünce özgürlüğü bir lükstür. Bu lükste ısrar edilmesi, başka sorunlar, başka komplikasyonlar bir yana, salt düşünce özgürlüğü isteyenlerin %30'u da yitirmelerinden başka sonuç doğurmaz. Türkiye'de sosyal demokratların solun bulunduğu nokta açısından bunu yaşadığımızı tereddütsüz söyleyebiliriz. Hepsini toplasanız %20 zor ediyor. Ya da 1982 anayasasını düşünün. Demokrasi ve düşünce özgürlüğü ekseninde hayır diyenlerin oranı sadece %8'di. Demek aydınlarla büyük kitle arasında bu kadar büyük bir uçurum var. Birbirlerinin dilini anlamıyorlar. Birbirlerini alabildiğine yabancılaşmışlar. Düşünce özgürlüğü ve demokrasi talebinde halkın desteğini sağlayamayıp yalnız kalan Aydın, halkın ne istediğini anlamaya çalışmak, kendi talebini onlara götürmek, her iki talebi kaynaştırmaya çalışmak yerine tamamen demokrasi dışı bir tutumla, yani halkı dışlayarak demokrasi ve özgürlüğü dışarıdan ithal etmek istiyor. Yakup Kadri'nin yabanındaki Aydın tiplemesini veya Keçicezade Fuat Paşa'nın mutlak yabancı müdahalesi anlamındaki pabuççu muştası deyimini anımsamamak mümkün değil. Oysa elden gelenle övün olmaz, o da vaktinde gelmez. Çok güzel bir atasözümüzdür. Müdafaa-i Hukuk, sayı 25, 30 Ağustos 2000, Antalya. Fanatik demokratlığın dayanılmaz hafifliği. Sizin düşüncelerinize katılmıyorum ama bu düşünceleri savunabilmeniz için gerekirse ölümü göze alırım dediği için pek takdir edilen Voltaire, aynı zamanda Baltacı Mehmet Paşa ile savaşmakta olan Çariçe Katerina'ya "Ah, Türkleri öldürürken sizin yanınızda olmayı ne kadar isterdim bir bilseniz" diyebilen kaba saba bir Türk düşmanıdır. Yani insanın elinde, iradesinde olmayan bir özelliğine kızmaktadır. Hangi ulusa mensup olarak doğacağına insan kendisi karar veremez. Benim Türk oluşumu içine sindiremeyecek ama görüşümü savunabilmem için gerekirse ölümü göze alacak. Hadi canım sen de. Çatlasak da, patlasak da ulus devlet bitecekmiş. Televizyonlar sayesinde aynı durumun bizim fanatik, hatta bağnaz demokratlar içinde söz konusu olduğunu görmek doğrusu insanı memnun ediyor. Kürşat Bumin, Marmara Üniversitesi'ndeki örtünmüş kızların başörtüsü yasağına delmek için türbanlarının tepesine bir de bere, kep giymek zorunda kalmasına büyük bir öfkeyle tepki gösteriyor. Ama karşısındaki kendisinden farklı düşünen gençlerden hiç hoşlanmamış. Gençler bu defa benim moralimi bozdular. Siz de bizim moralimizi bozdunuz. Büyükler azıcık moral bozar. Aynı Bumin, kendisinden farklı düşünen Sina Akşin'i niye bilimsel düşünmüyorsun diye neredeyse boğazlayacak. İnsan profesör de olsa başkalarına zarar vermemek koşuluyla duygularını da öne çıkarabilir, kişisel kanaatlerini de. Ama kendisi gibi düşünen Bahçeşehir Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı çatlasanız da patlasanız da bu coğrafyada 20-30 yıl içinde ulus devlet kalmayacak diyor. Bir kehanet hangi bilimsel deneye dayanabilir? Bunun bilimsel olduğuna çok inanıyor olmalı ki Kürşat Bumin'de ses soluk yok. Ahmet Altan da kendisini eleştiren gence çok kızdı. Kim olduğunu bilmediğim, kendisini kanıtlamamış birisi beni böyle eleştiremez. Ben ona cevap vermek zorunda değilim. Kanıtı da yok, belgesi de yok. Ahmet Bey o kadar yükseklerde ki her önüne gelen onu eleştiremez. Onu eleştirecekler de kendisi gibi asilzade olmalı. Ünlü, vizyon sahibi ve benzeri olmalı. Demokrata bak sen. Demokratlık dersi. Dangalakça fikir eşittir Atatürkçülük. Gülay Göktürk, İslamizm, Kürdizm söz konusu olunca gözyaşları içerisinde demokrat olan yazar hanım, Kemalizm söz konusu olunca gençlere o kadar kızmış ki, köşesinde yazdıkları yetmemiş gibi katıldığı programda bir de dangalakça fikirler diyor. Ve kendisini şöyle savunuyor. Ben yasaklansın demiyorum ki. Sadece doğru bulmadığımı söylüyorum. Bir kere hanımefendinin yasaklansın demesi çok şükür kendisi iktidar mevkiinde olmadığı için pratik bir sonuç doğurmaz. Ama asıl önemlisi farklı görüşe hoşgörü sadece yasaklansın dememekten mi ibarettir? Kendisi devlet olmadığına, devletin yetkilisi olmadığına yani yasaklama gücü elinde bulunmadığına göre kendisinin konumunda bir insan için hoşgörüyü nasıl tanımlıyor? Milyonlarca insanın göz önünde şu veya bu fikre dangalakça demek niçin hoşgörünün kapsamı dışında kalıyor? Kerameti kendinden menkul şey işte. Kaldı ki elinde güç olsaydı gerçekten Atatürkçülük yasaklansın diye emir vermeyeceğinden hiç emin değiliz. Asıl önemlisi Göktürk'ün bu çağda dangalakça saydığı fikirler Kemalizmin temel unsurları diyebileceğimiz cumhuriyet, tam bağımsızlık, devletçilik, dolayısıyla özelleştirme ve küreselleşme karşıtlığı. Ben bu görüşlerin günümüz koşullarında Türkiye'ye yararlı olacağına inanmıyorum dese söylenecek bir şey yok. Ama düşünce özgürlüğü adına ülkem kim olursa olsun başkalarıyla eşit ilişkiler kursun, ülkemin çıkarları bir avuç namussuz bireysel çıkar uğruna göz ardı edilmesin, ulusal onurum bu denli zedelenmesin diye özetleyebileceğimiz düşüncelere dangalakça denmesine asıl dangalak sensin karşılığı çok hafif kalıyor. Söylemek istediğimiz şu, bunun kabalık olduğunu, saygısızlık olduğunu ama demokratlıkla hiç alakası olmadığını kabul etmek koşuluyla bir insanın beğenmediği görüşe dangalakça demesi bile hoş görülebilir. Ama o artık demokrat değildir. Demokrat olmadığını kabul etmek zorundadır. O noktada artık ben demokratım diyemez, isterse desin. Demokrasi Kürşat Buminler, Gülay Göktürkler, Ahmet Altanlar keşfetmedi. Bugün yeniden tanımlamaya kalkmak da herhalde onlara düşmez. Sömürü karşısında solculuk ve demokratlık. İşin tuhafı, bu insanların hepsi kendisini solcu, hatta sosyalist olarak tanımlıyor. Bu noktada sözcüğün tam anlamıyla tımarhaneyi oynuyoruz. Nedir sosyalizm en kaba tanımıyla? Dünya, ülke, aile, birey ölçeğinde ülkenin ülkeyi, sınıfın sınıfı, insanın insanı sömürmesine, hele bunun zorla yapılmasına karşı çıkan görüş. Bu karşı çıkışta sömürülenlerden yana olan da sosyalist. Son yüzyılda bu çatışmada sömürenler bloğunu kim temsil etti? Bu sömürünün emperyalizm boyutundaki imparatoru kim? ABD değil mi? Yani Gülay Göktürk'ün "Bu çağında sömürü yok mu artık? ABD başkalarıyla birlikte Türkiye'yi de sömürmedi mi? Sömürmüyor mu?" Bunun için, yani kendi üretim ve sermaye fazlasını eritebilmek, kendi ülkesi içindeki üretim-tüketim dengesini ve bunun ana unsuru olan çok uluslu şirket çıkarlarını koruyabilmek için Türkiye'yi ve birçok benzerlerini borç batağına sokup UPF'ler, dünya bankaları, OECD'ler, DTÖ'lerle siyasetini, ekonomisini, sosyolojisini, eğitimini, kültürünü, istikrarını allak bullak etmedi mi? Tahkimi kim emrediyor? Özelleştirmeyi kim emrediyor? Bir başka anlatımla, bir yanda Clinton'lar, Blair'ler, Schroeder'ler, UPF'ler, OECD'ler, DTÖ'ler var ki bunlar emperyalizm denilen mafyanın babaları ve tetikçileridir. Öte yanda da Murat Belgeler, Ahmet Altanlar, Gülay Göktürkler, Kürşat Buminler ve benzeri var. Birinci gruptakiler bir şeyler söylüyor. Şunları yaparsanız biz size yardım ederiz, para veririz, siz de kalkınır zengin olursunuz diye. İkinci gruptakiler de birinciler ne söylerse aynını Türkiye'nin çıkarına olacak iddiasıyla Türkiye'de yineliyor. Aksi görüşe dangalakça diyecek kadar militan savunucusu kesiliyorlar. Üstelik solculuğu da elden bırakmıyorlar. Sosyalistlik sömürüye karşı çıkmaksa, sömürenlerin her dediğini bir teşkilat-ı mahsus sadakatiyle savunmaya girişmek nasıl sosyalistlik, solculuk ve bir de demokratlık oluyor? Solcu olmak şart değil, olmamak ayıp değil. Clinton'ın, Blair'in, Yılmaz gibi, Çiller gibi, Erbakan gibi, Özal gibi, Demirel, hatta Ecevit gibi, Baykal gibi binlerce plağı var Türkiye'de. Üstelik bu onlara eşyanın tabiatı gereği yakışıyor da. Bireysel veya sınıfsal çıkarlarını savunuyorlar önünde sonunda. Ama Ecevit'i, Baykal'ı beğenmeyip kendisine sosyalist diyene ne oluyor? Açıkça gençliktir, bir cahillik etmişiz, ben artık aynı görüşte değilim, yani solcu değilim demek, çok daha dürüst, ikna edici ve eleştirilecek, ayıplanacak hiçbir yanı olmayan bir tavırdır. Ama demek sosyalistliğin hala itibar sağlayan bir yanı var ki arkadaşlar onu da en azından etiket olarak taşıma gereğini duyuyorlar. Sağlam Türkiye isterler mi? Can alıcı soruysa akıllara bile getirilmemeye çalışılıyor ama o akılların orta yerinde de yüreği hesaplı bir bıçak gibi duruyor. ABD, İngiltere, Almanya Türkiye'nin kalkınıp zenginleşmesini gerçekten içtenlikle, dostlukla ister mi? Niye istesin? Başka türlü ifade edelim. Emperyalizmin bu ağababaları Türkiye'nin sömürgelikten kurtulup kendi kendine yeter hale, kendileriyle kendi çapında eşit hale gelmesini neden istesinler? Küreselleşme, dünyaya entegre olma mavallarıyla ruhsuz, duygusuz, akılsız bir tüketim makinesi haline getirilmiş 65 milyonluk bir dev pazarı neden kaybetmek istesin? Her şeyden önce zorunlu değiller. Deli mi? Salak mı? Geri zekalı mı bunlar? Zenginlerin küreselleşme trenine bir an önce binmeliymişiz ki onların zenginlikleri bize de bulaşsınmış. Vereceklerse bile karşılığını almadan neden versin adamlar? Bu nasıl mantıktır? Şifa bulmaz mandacı kendine güvensizliği dışında. Devlet Planlama Teşkilatı verilerine göre UPF ve Türkiye ilişkileri, dünyada küreselleşme ve bölgesel bütünleşmeler, 7. 5 yıllık kalkınma planı, Özel İhtisas Komisyonu raporu, DPT yayınları numara 2375, Ocak 1995 Ankara. Türkiye'nin üye olduğu 1947'den bu yana yaklaşık 50 yıl, UPF'den aldığı yardımın toplamı 2,5-3 milyar dolar. Evet, toplamı. Bölün bunu 50'ye, yıllığını bulun. 55 milyon dolar. Bölün 12'ye, aylığını bulun. Karşılaşacağınız rakam utanç vericidir. Çünkü en mütevazı ihracatçının yıllık, aylık ihracatı daha fazladır. Türkiye'nin 1995 yılı toplam ihracatı 20 milyar dolar. Değer mi bunca sarsıntıyı, çalkantıyı, askeri darbeye? Türkiye'de askeri darbeye karşı olanın önce orduya değil, önce UPF'ye, emperyalizme karşı olması gerekir. 12 Eylül darbesinin başarıyla gerçekleştirildiğini öğrenen Amerika yetkililerinin "Our boys did it, bizim çocuklar başardı" dediğini asla unutmayarak. Bu bir. 11. ayrımın sonu, sayfa 126.